nurpenceresi.com. Sesli sohbetler.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah sizlerle 32. sözün ahirinde geçen muhabbet bahsini işleyeceğiz. Muhabbetin alem-i ahiretteki meyvelerini, yani neye muhabbetin, ahiretteki muhabbetin neticesi nedir? Semerat ve meyveleri nelerdir? Onları inşallah sizlerle beraber paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddime. Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, cemil rahmetiyle, kebir rububiyetiyle, kerim re'fetiyle, azim kudretiyle, latif hikmetiyle şu küçük insanın vücudunda bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alat ile ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki, ta mütenevvi ve pek çok alat ile hadsiz envai nimetini, aksam-ı ihsanatını, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Bu buraya kadar okuduğumuz tek bir cümle. İyi bir cümle yani. Böyle üniversite sınavında öğrencilere sorulan paragraf cümlelerinin en ağırlarından. Risale-i Nur'da bu gibi cümleleri izah ve ifade edince, yani ÖSS sınavının, üniversite sınavındaki o paragraf cümlelerini çok rahat bir şekilde anlamak ve izah etmek mümkün. Bediüzzaman Hazretleri burada insanı bize anlattı. İnsanı tarif etti. Yani insana Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu sonsuz aza, cihazat, istidat, kabiliyet, bütün bunların hedef, gaye ve maksadı nedir? Özellikle bunu tek bir cümleyle ifade etti. Şimdi tekrar okuyacağız o cümleyi. Ama bunu ifade ederken de Cenab-ı Hakk'ın bu özellikleri, bu istat ve kabiliyetleri bizim vücudumuza yerleştirirken, yani Bediüzzaman Hazretleri'nin bir özelliği var. Cenab-ı Hakk'ın hangi ismi o meseleye muvafıksa özellikle de o ismi kullanıyor. Şimdi mesela tek bir şey ifade edeyim. Bir, Cenab-ı Hak celil uluhiyetiyle, yani bizde azametini ve ihtişamını gösteriyor. Bir, cemil rahmetiyle, rahmetinin en güzel şekliyle bizi süslüyor, tezyin ediyor. İki, kebir rububiyetiyle, rububiyetinin, yani her bir şeyi terbiye ederken insanı da öyle bir terbiye ediyor ki en nihai noktaya ulaştırıyor. Kerim re'fetiyle, bütün bunları yerleştirin, bu istidat, kabiliyet ve özellikleri yerleştirirken hep bunlar tek tek ifade ediliyor. Yani bu özellikler bize takılırken Cenab-ı Hakk'ın nedir? Kerim ismi de bizde azam derecede tecelli ediyor. Dolayısıyla insan aslında yapısı itibariyle baktık mıydı? Cenab-ı Hakk'ın bütün esma-i ilahiyesine, yaratılış itibariyle en azam derecede mazhar olan mahluktur. Onun için Bediüzzaman Hazretleri başka yerde çok güzel bir ifadeyi kullanıyor. Diyor ki esma-i ilahiye içerisinde bir ismi azam vardır. İsmi azam vardır. Esma-i ilahiyenin nakışları içerisinde de bir nakş-ı azam vardır ki işte o insandır. Müthiş bir tarif, müthiş bir izah, müthiş bir ifade. İnsan nakışların en büyüğü, en mükemmeli. Ne demek bu? İnsanda Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesi en yüksek seviyede, en dorukta tecelli ediyor, ihtişamını gösteriyor. Latif hikmetiyle şu küçük insanın, yapısı itibariyle küçük, madde itibariyle küçük, şu dünyada nokta denmeyecek kadar küçük, alemde esamesi okunmayan bir seviyede maddi yapı itibariyle, ama bunun içerisine öyle özellikler Cenab-ı Hak yerleştirmiş ki, bakın, şu küçük insanın vücudunu bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile, ben şimdi yani burayı izah etme noktasında, Bediüzzaman Hazretleri çok yerde bunları anlatıyor da, şuradan bir tanesini okuyup geçeceğim. İnsanın yani duygularının haşmetini, ihtişamını ve azametini gösterme açısından bir tanesini ifade etmeye çalışacağım. Mesnevi Nuriye'de 10. Risale'de insanın hafızasını anlatıyor. Hafıza da bir duygu. Hafıza da bizim bütün bilgileri kaydetmiş olduğumuz adeta hard disk mi deniyor bilgisayarlarda, ben çok da bilmem. Bellek mi deniyor, hard disk mi deniyor? İnsanın da bir hard diski var. Biz buna hafıza diyoruz. Şimdi hafızayı bize anlatıyor Bediüzzaman Hazretleri. Diyor ki, ve keza hardaleden daha küçük, hardal tanesinden daha küçük, kuvve-i hafızasında, hafıza duygusunda öyle bir latife-i müdrike bırakılmıştır ki, onun içerisine de idrak eden bir latife, ayrıca bir duygu bırakılmıştır. Yani şu şekilde anlamaya çalışalım. Biz hafızayı bir kütüphane olarak düşünelim. Hafıza bir kütüphane. O hafızanın içerisindeki idrak eden duygu, kuvve-i müdrike de onu da kütüphaneci olarak düşünelim. Bir kütüphane var, bir de kütüphaneci var. Bu şekilde hayal eder, canlandırırsak meseleyi çok rahat, tatlı bir şekilde anlamaya çalışırız. Öyle bir latife-i müdrike bırakılmıştır ki, o hardalenin tazammun ettiği geniş alemde o latife daimi seyir ve cevelan etmekte ise de, yani o hafızanın içerisinde, kütüphanenin içerisinde, kütüphaneci konumunda olan o kuvve-i müdrike idrak eden duygu durmadan gezmekte ise de, yani geziyor, dolaşıyor, tozuyor, sağa sola, ileri geri, şuraya bir gidip geliyor, sahiline vasıl olamaz. Yani hafızanın, ben gittim ama hafızanın işte nihayeti şurası. O nihayetine asla ve asla ulaşamaz. Ulaşamaz. Peki bu maddi yapısı itibariyle nedir? Maddi yapısı itibariyle beynimizde küçücük bir et parçası. O et parçasını Cenab-ı Hak bize hafıza olarak açıyor. Ve hafıza olarak açtığı o şeyin içerisini öyle bir genişletiyor ki, öyle bir büyütüyor ki, onun içerisindeki kütüphaneci o kütüphaneyi gezmek istese en nihai noktasına ulaşamıyor. Bu kadar büyük bir kütüphane. Mahaza, tekrar bir şey daha ifade ediyor. Bazen bu büyük alem o latifeye o kadar darlaşır ki, şimdi alem dediğimiz şu dünyayı ele alalım. Bazen şu dünya o latifenin içerisinde, o latife dediği kuvve-i müdrike, hafızayı demiyoruz. O latifenin içerisinde o kadar darlaşır, o kadar küçülür ki, şimdi küçülür dediğimiz şey nedir? Bugün yani kütüphaneleri dolduran milyonlarca kitap. Öyle mi? Fiziğinden kimyasına, biyolojisinden astronomisine, tıbbına, bütün ilim ve fenler, din ilimleri, hangisini sayarsanız sayın, ilim adına neler varsa hepsini toplayın. O idrak eden duygu, bakın neyi anlatacak? O kadar darlaşır ki alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur. O kütüphaneci ne yapıyor kütüphaneci aslında? Yani gelen kitapları alıp direkt rafa koymuyor. Kitapların hepsini, içinde ilim ve malumat adına ne varsa, resimidir, şuyudur, görüntüsüdür, sadece bilgi yüklemiyor. Film de yüklüyor, ses de yüklüyor, görüntü, her şeyi yüklüyor. Bütün bunların hepsini önce kendisi mütalaa ediyor. Önce kendisi idrak ediyor. Önce kendisi anlıyor. Ondan sonra kütüphanenin raflarına yerleştiriyor. Acayip bir şey yani. Müthiş bir alem. Bakın. Bu alem o latifeliğe o kadar darlaşır ki alem o latifenin karnında bir zerre gibi olur. Ve o latifeyi, o kuvve-i müdrike kütüphaneciyi, sıradan basit bir kütüphaneci değil, o kütüphaneciyi bütün seyahat meydanlarıyla, mütala ettiği kitaplarıyla o hardale dahi yutar. O hafıza dediğimiz o duygu dahi yutar, yerinde oturur, karnı da ağırmaz. Müthiş bir rıza. Şimdi ne oldu aslında? Cenab-ı Hak bize sadece hafızayı anlattık. Burada tek tek onları sayıyor. İşte bu kadar havas ve hissiyat ile, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alat ile sayılmayacak kadar çok insanın vücudunda, yani insanı büyükçe bir avizeye benzetin. O avizenin içerisinde de sayılmayacak kadar çok lambalar ve ampuller var. Her birisinin ışık şiddeti biri diğerinden farklı, küçüklü ve büyüklü. İnsanın latifeleri adeta böyle yani. İnsanda sayılmayacak kadar küçüklü ve büyüklü neler var? Duygular var. Bunlardan bir tanesi sadece her bir şeyi kaydetmeye yarayan, beynimizde olan, yeri belli olan bir et parçası hükmünde, ama onun içerisine yükleyebildiğimiz kadar yükleyebiliyoruz. Ve şu dünyada, şu alemde insan, yani onu hakkıyla ve kemaliyle kullansa %1'ini dahi dolduramıyor. Peki ne oldu? %99 israf mıdır? Boş mudur? Nedir o zaman bu? O zaman burada başka bir şey devreye giriyor. İnsanın bütün bu özellikleri gösteriyor ki insan bir, bu alem için yaratılmamış. Bunu gösteriyor yani. Yani şu alemde, yani bir dinlenme tesisinde bulunan bir insan dinlenme tesisini ne kadar kullanır? Kendi istidat, özellik ve kabiliyetlerini o tesis için ne kadar harcar? Bu bellidir. Küçücük bir dinlenmektir. Sonra yoluna devam edecektir. Nereye? Memleketine gidiyor. Şimdi bu insan ruhlar aleminden yolculuğuna başlamış. Nereye gidiyor? Memleketine. Saadet-i ebediye dediğimiz cennete gidiyor yani. Bu insanın yolculuğu o tarafa. Dolayısıyla bu insan kendi üzerinde taşımış olduğu o istat, kabiliyet, özellik neler varsa bunları aslında nerede kullanacak? Memleketinde kullanacak. Dolayısıyla %99'u boş. O zaman bunlar nerede doldurulacak? Saadet-i ebediyede. O zaman her şey yerini buluyor. Onun için Bediüzzaman Hazretleri başka bir yerde bunu çok güzel bir ifadeyle kullanıyor. Eğer diyor ahiret olmasa şu alemde görünen bütün hikmetler abesiyete inkılap eder. Niye var bunlar yani? Ortaya çok farklı bir şey çıkıyor. Ahiret var ki bunlar da tam ne yapıyor? Yerini buluyor. Bu duyguyu okumak için burayı açtık. Tabii biz muhabbetin neticelerinden anlatacağız ama önce burayı bir mukaddime olarak Bediüzzaman Hazretleri giriyor ki yani bu duygularla neye muhabbet edeceğiz? Onu anlatıyoruz. Evet, bu derece cevarih ve cihazat ile ve muhtelif aza ve alat ile ve mütenevvi letaif ve maneviyat ile teçhiz ve tezyin etmiştir ki Cenab-ı Hak insanı ta ne yapsın? Mütenevvi ve pek çok alat ile hadsiz enva-ı nimetini, aksam-ı ihsanatını, ihsanatının her türlü çeşidini, tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, hissettirsin, bildirsin, tattırsın, tanıttırsın. Mana bu. Yoksa göz sadece şu dünyada görmek için değil. Dil sadece şu dünyada nimetlerin kendi vücuduna bakan boyutuyla tatmak için değil. Bunlar işte %1'lik dilimler, 1000'lik dilimleri oluşturan şeyler. Sadece şu dinlenme salonunda ihtiyacımızı gidermek için 1000'ini kullanıyoruz veya %1 fark etmez. Bir dilim kullanıyoruz. Ama onun ekseri kısmını kullanmıyoruz veya onlar başka maksat ve gayeler için bize verilmiş. İşte o maksat ve gayeleri de burada tek tek ifade etti. Nedir? tabakat-ı rahmetini o insana ihsas etsin, hissetsin, bildirsin, tattırsın ve tanıttırsın. Hem ta bin bir esmasının hadsiz enva-ı tecelliyatlarını insana o alat ile bildirsin. Yoksa diğer türlü bilmek mümkün değil yani. Bu cihazlar bizde olmasa Cenab-ı Hakk'ın esma-i ilahiyesinin tecellisini anlayamayız ve idrak edemeyiz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı bilemeyiz. İşte bu noktada bu duygular, bu cihazat bize takılıyor. Ve o insandaki pek kesretli alat ve cihazatın her birisinin ayrı ayrı hizmeti, ubudiyeti olduğu gibi ayrı ayrı lezzeti, elemi, vazifesi ve mükafatı vardır. Her birisinin, her bir duygunun kendine has, biz buna aslında duyguların ibadeti diyoruz. Yani bir insan namaz kılabilir. Bakın bu bir ibadet çeşididir. Bir insan oruç tutabilir. Oruç da bir ibadet çeşididir. Veya zekatını verir, ayrı bir ibadettir. Cenab-ı Hakk'ın haramlarından uzak kalır, ayrı bir ibadettir. Bakın helallerde devam eder, ayrı bir ibadettir. Fakat bir de var ki her bir duygunun kendine ait olan özel bir ibadeti var. Biz bunlara topyekün duyguların ibadeti diyoruz. Altıncı söz bunu baştan sona izah ve ifade ediyor. Burada da kısaca geçecek. Bunu ifade ederken Bediüzzaman Hazretleri duyguların ibadetini orada nazara verirken de orada bir ayeti kerimeyi izah ediyor aslında. İnna Allaha eştara minel müminine enfusahum ve emvalahum bi enne lehumul cenne. Bakın cennet mukabilinde Cenab-ı Hak sizin nefsinizi ve malınızı sizden satın almak istiyor. İşte o satın almanın diğer bir izahı o duyguların kulluğu ve ubudiyetidir. Ve bu ubudiyet bitmez ve tükenmez. Devamlı, devam eden bir kulluk ve ubudiyettir. Mesela göz misalini veriyor. Suretlerdeki güzelliklerini ve alemi mubsıratta güzel mucizatı kudretin envaını temaşa eder. Gözün verilişinin hikmeti bu. Sadece önünü görmek manası değil. Cenab-ı Hakk'ın şu sergiyi alemde sermiş olduğu ne kadar sanatı varsa, ne kadar masnuatı varsa onların hepsini ibret, fikret ve ünsiyetle bakmak, seyretmektir. Onlardaki esma-i ilahiyeyi akıl yoluyla anlamak ve idrak etmektir. Burada diğer duygularda ne yapmış oluyor? Devreye giriyor. İnsan bir işi yaparken işte sadece bir duyguyla bakıyor değil. Bütün duygular, yani insanı tutup da diğer duygulardan soyutlayamıyoruz. İnsan o anda gözüyle bakarken kulağı da işliyor. Öyle mi? Aklı da çalışıyor. Kalbi de, nefsi de harekette yani. Bütün bunların hepsini ubudiyet mecrası neyse o anda oraya sevk etmek gerekiyor. Bakın suretlerdeki güzelliklerini ve alemi mubsıratta şu görünen alemdeki güzel mucizatı kudretin envaını temaşa eder, seyreder. Vazifesi nazar-ı ibretle, ibret nazarıyla saniyine şükrandır. Baktıkça, ibretle nazar ettikçe yapacağı şey onun neticesinde Allah'a şükretmektir. Nazara mahsus lezzet ve elem malumdur. Tarife hacet yok. Yani nazarla ilgili, bakma ile ilgili insan çirkin olan şeyleri gördüğü zaman ızdırap duyacağı gibi güzel olan şeyleri gördüğü zaman lezzet de alır. Bu da bizim bizzat yaşadığımız, tecrübe ettiğimiz şeylerdendir. Mesela bir misal daha veriyor. Kulak, sadaların envalarını, latif namelerini ve mesmuat aleminde, sesler aleminde Cenab-ı Hakk'ın letaif-i rahmetini hisseder. Ayrı bir ubudiyet, ayrı bir lezzet, ayrı da bir mükafatı vardır. Mesela kuvve-i şamme, yani koku alma duygumuz. Kokular taifesindeki letaif-i rahmeti hisseder. Kendine mahsus bir vazife-i şükraniyesi, bir lezzeti vardır. Elbette mükafatı dahi vardır. Şimdi burada tabii mükafatları şimdi okuyacağız. Özellikle işin aleme, ahirete bakan boyutu. Peki bu dünyaya ait mükafatlar yok mu? O kadar çok ki. O kadar çok ki. Ama bunları burada zikretmeyeceğiz. Onlar aslında bir şeyin yan faydalarıdır yani. Yan faydalarıdır. Bakın kulluğu Bediüzzaman Hazretleri tarif ederken çok güzel bir ibare kullanıyor. Diyor ki ubudiyet emri ilahiye bakar. Ubudiyetin daisi emri ilahi, neticesi rızayı ilahi, semerat ve fevaidi uhreviyedir. Yani Allah için bir insan, bakın Allah emrettiği için bir insan ibadet yapıp kulluk yapınca onun neticesinde Cenab-ı Hakk'ın rızasına eriyor. Allah'ın razı olduğu bir kul oluyor. Onun neticesine, onun neticesi de Cenab-ı Hakk'ın ahirette ona ihsan ve ikram edeceği nimetler oluyor. Peki Cenab-ı Hak bu insana dünyada da ihsan ve ikram etmiyor mu? Ediyor. Ama bunlar ahirete nispeten gölge mesabesinde. Yani zikredilmez ve ifade edilmez. İfade edilmez. Bu aynen şu gibidir yani. Sizin ciğerleriniz çok şiddetli bir iltihap bağlamış. Hayati bir tehlikeniz var. Siz de doktora gidiyorsunuz. Doktor da ciğerlerinizdeki o iltihabı kurutmak için size bir ilaç veriyor. İlaç veriyor. İlacın veriliş gayesi nedir? Ciğerdeki iltihabı kurutmaktır. Ama bu arada farz edelim ki tırnağınızın kenarında da bir iltihap var. Soruyorum, o ilaç tırnağın kenarındaki iltihabı da kurutur mu, kurutmaz mı? Kurutur değil mi? Ama bu söylenmez, bu zikredilmez. Bu o ilacın yan faydasıdır. Yan faydanın kıymet ve ehemmiyeti yok. Asıl olan senin ciğerindekini kurutabiliyor musun? Önemli olan o. Oraya faydası önemli. Asıl olan alemi ahiretteki neticelerdir. Dolayısıyla dünyaya ait olan neticeler çok da ahiretle kıyaslandığı zaman çok da öyle büyük ahım şahım neticeler olmuyor. Ama dünyanın içerisinde dahi Üstad Hazretleri'nin ifadesiyle imanda şu dünyada dahi bir nevi cennet var. Bir insan bunu yaşayabilir, yaşayabilir. Ama Cenab-ı Hakk'ın ahirette lütfettiğine nispeten zerre mesabesindedir. Veya gölge ile asıl gibidir. Aslı anlattığınız zaman gölgeyi ifade etmezsiniz. Buna benziyor. Mesela dildeki kuvve-i zayika, bütün matumatın ezvakını anlamakla gayet mütenevvi bir şükrü maneviyle vazife görür. Ve hakeza, bütün cihazat-ı insaniyenin ve kalp ve akıl ve ruh gibi büyük ve mühim letaifin böyle ayrı ayrı vazifeleri, lezzetleri ve elemleri vardır. Her birisinin kendisine ait Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu kulluk, ubudiyet, gaye ve vazifeler var. Ona göre de mükafatlar var. İşte Cenab-ı Hak ve Hakim-i Mutlak bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. Vaat etmiş. Allah için hulful vaat muhaldir. Yani Cenab-ı Hak bir şeyi söz verdi mi onu verir. Sadece hulful vaid olabilir. Hulful vaid ceza ile alakalı sözlerdir. O da affetmeden gelir. Yani Allah işte falan günahtan dolayı kul cehenneme girer. Ceza olarak veya şunu çeker der. Ama alem ahirette Cenab-ı Hak bunu affedebilir. O da rahmetindendir. Onun şanının yüceliğindendir. Ama herhangi bir ibadetin veya kulluğun mükafatı ve neticesini vaat ettiyse muhakkak verecektir. Onda zerre kadar bir şüphe yoktur ve irasyonmaz. İşte müteaddit envai muhabbetin sabıkan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini, yani çok acil bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu neticeler var dünyaya ait. Herkes vicdanen, vicdanı ile hisseder ve bir hadsi sadık ile ispat edilir. Bunlar bundan önceki kısımda anlatılıyor. Ben oraya girmeyeceğim. Ahirete olan kısmını beraber işleyeceğiz. Ahiretteki neticeleri ise katiyen vücutları ve tahakkukları icmalen 10. sözün 12 hakikati katı satırasıyla ve 29. sözün 6. esası bahiresiyle ispat edildiği gibi tafsilen estagul kelam ve eblagun nizam kelamullahil melikil azizil allem olan Kur'an-ı Hakim'in ayat-ı beyinatıyla tasrih ve telvih ve remz ve işaretiyle katiyen sabittir. Yani Kur'an-ı Kerim'de bütün bunların neticesinde Allah'ın ne vereceği katiyen sabittir. Burada da zaten
sözlerin en doğrusu, sözlerin en beliği, işte alim olan, öyle mi? Melik olan, aziz olan Allah'ın sözüdür. E şimdi izzet ve azamet sahibi olacaksın. Kainatta tasarruf edeceksin. Hiçbir şeye muhtaç olmayacaksın. Allamül huyub olacaksın. Her şeye cevap vereceksin. Öyleyse senin sözün en doğru sözdür. Ayet-i kerime Cenab-ı Hak tavsif ediyor. Allah kendisini kendisi ifade ediyor. Daha uzun bürhanları getirmeye lüzum yok. Zaten başka sözlerde ve cennete dair 28. sözün Arabi olan 2. makamında ve 29. sözde çok bürhanlar geçmiştir. Şimdi birkaç tanesini okumaya çalışalım. Bismillah. Birinci işaret. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruanın uhrevi neticesi. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ve ikram etmiş olduğu nimetler var. Özellikle yiyecekler kısmı. Mekulat ve meşrubat dediğimiz kısımda insana her bir şey hoş geliyor. Adeta bu kısımda olan her bir şey insan için tanzim edilmiş, biçilmiş, gözüne, diline, burnuna, dişine, vücuduna, midesine vesaire her şeyine göre tanzim edilmiş. Şimdi burada insanın yapması gereken vazife nedir? Bütün bu nimetlere karşı şakirane bir muhabbet. Muhabbeti şükretme makamında beslemek gerekiyor. Burada işte nedir? Allah için muhabbet etmek. Yani yaradılanı hoş görüp yaradandan ötürü denir ya. Allah için muhabbet etmek nimetlere karşı şükrü netice veriyor. E peki bunun neticesi nedir? Şimdi onu anlatıyor. Ahiretteki ukrevi neticesi. O taamlara ve o meyvelere müştehiyane bir muhabbettir. Hatta dünyada, özür dilerim şuradan alacağız. Leziz taamlara, hoş meyvelere, şakirane muhabbeti meşruan uhrevi neticesi Kur'an'ın nasıyla cennete layık bir tarzda leziz taamları güzel meyveleridir. Şimdi bakın bu kısmı Bediüzzaman Hazretleri cennet bahsini, cennetle alakalı kısmı özellikle İşaratül İcaz'da işliyor. Orada bir cümleyi kullanıyor. İnsana diyor cennette nimetlerin lezzet vermesinin en önemli sebeplerinden birisi de o nimetler ülfet etmiş olduğu nimetlerin olduğudur yani. Yani ne demek? Bu dünyadan alem-i ahirete cennete göçen insanlar diyecekler ki ya bizim burada yediğimiz nimetler dünyadaki nimetlerin aynısı. Yani dünyada da elma yedik, burada da elma var. Dünyada da muz yedik, burada da muz var. Dolayısıyla bizim ülfet ettiğimiz, bizim alıştığımız nimetler. Ama bir farkla. Buradaki ifadesiyle cennete layık bir tarzda. İsimleri ve resimleri bir. Ama içindeki mahiyeti farklı. Ne gibi? Burada mesela diyelim çok sevdiğiniz bir meyveyi yeseniz kaç tane yiyebilirsiniz? Kaç tane elma yiyebilirsiniz bir anda? 3 tane. Çok seviyorum bir daha yiyeyim derseniz mideniz şişmeye başlar, doğru mu? Bir daha yiyeyim derseniz perişan olursunuz yani. 3, 5, 7, 15 dediniz mide artık sizi kaldırmalar lazım bir yerlere yani. Ama alem ahirette böyle değil. Yedikçe lezzet verecek, hiçbir sıkıntı vermeyecek. Bir. İkincisi, her yiyişte ayrı bir lezzet verilecek. Kazurat dediğimiz şey olmayacak. Ne demek bu? Cennete layık bir tarzda. Şimdi bu dünyada hikmet icabı bunlar var. Bu dünyanın yapısı itibariyle meşakkat var. Sıkıntı var. Cennette meşakkat yok ki. Cennetin yapısı ve mahiyeti lezzet ve mükafat yeridir. Yani cennette karşılaştığımız her ne varsa hepsi mükafattır. Sevdiğimiz bir insanla beraber o da mükafat. Yani Yunus Aleyhisselam'la Yusuf Aleyhisselam'la beraber o da mükafat. Neyin mükafatı? Burada onlara olan muhabbetin mükafatı. İşte bu dünyadaki nimetlere şakirane şükretmenin ve böylece muhabbet etmenin neticesi ahirette cennete layık nimetler şeklinde takdim edilecek. Bambaşka bir keyfiyet. O zaman ortaya şu çıkıyor. Bir abimizin çok güzel bir ifadesi var da. Yani burada aslında hani burası mezra. Hadis-i şerifin ifadesiyle mezraatul ahire. Ahiretin tarlası. O zaman biz burada ne yapıyoruz? Burada ekiyoruz. Alem ahirette de ne yapacağız? Biçeceğiz. Nimetlere olan şükrü biz burada ektik. Şükür ekildi. Alem-i ahirette o şükür ne olacak? Cennete layık bir nimet tarzında bize verilecek. Bakın şimdi ne ifade edecek? Ve o tahammlara ve o meyvelere müştehiyene bir muhabbettir. İştihalı bir muhabbet ayrıca. Yani cennette bu nimetler var ama vallahi hiç yesim gelmiyor. O zaman bir kıymeti kalmadı ki. O nimetin olmasının bir esprisi yok. Ha, sende de Cenab-ı Hak neyi halk ediyor? Öyle o nimetlere karşı bir muhabbet, bir iştiha, bir iştiyak, bir açlık öyle bir şekilde sende vücuda geliyor ki o nimetleri gördükçe onların hepsini tatmak, yemek ve koklamak istiyorsun yani. Bu da işin ayrı bir boyutu. Hatta dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi. Bakın Cenab-ı Hak her bir şeyden mevcut ve mahluk halk ediyor. Havadan yaratıyor. Sudan yaratıyor. Affedersiniz pis çamurdan yaratıyor. Kuduretli pis sudan yaratıyor. Bakın karanlıktan mevcudat halk ediyor. Kelimeden yaratıyor. Kelime-i tayyibeden yaratıyor. Bakın. Şimdi burada da bakın neyi ifade ediyor? Dünyada yediğin meyve üstünde söylediğin elhamdülillah kelimesi cennet meyvesi olarak tecessüm ettirilip o elhamdülillah kelimesine bir cisim giydirilecek. O cisim bir cennet meyvesi olacak. Sana orada ne yapılacak? Takdim edilecek. Burada meyve yersin. O zaman ne oldu? Orada elhamdülillah yersin. Yani ne oldu? Ortaya ne çıktı? Biz buradaki nimetler üzerinde yapmış olmuş olduğumuz kulluğumuzu alemi ahirette yiyeceğiz. Böyle yani. Türkçesi bu. Kulluğumuzu orada yiyeceğiz. Şükrümüzü orada yiyeceğiz. O zaman insanın ne yapması lazım? Durmadan nimetler üzerinde elhamdülillah, elhamdülillah demesi lazım. Veya daha başka açıdan bakar, Subhanallah der. Daha başka bir açıdan bakar, Allahu Ekber der. Subhanallahi ve bihamdihi der. İlahir. Cenab-ı Hakk'a yapılan tesbih, tazim, tekbir, tahmid, bütün bunların neticesi alem-i ahirette bize meyve olarak ne yapılacak? Takdim edilecek inşallah. Ve nimette ve taam içinde in'am-ı ilahiyi ve iltifat-ı rahmaniyi gördüğünden o lezzetli şükrü manevi cennette gayet leziz bir taam suretinde sana verileceği hadisin nasıyla, Kur'an'ın işaretiyle ve hikmet ve rahmetin iktizasıyla sabittir. İkinci işaret, dünyada meşru bir surette nefsine muhabbet, yani mehasinine bina edilen muhabbet değil, senin kendi güzelliğine bina edilen muhabbet değil, belki noksaniyetlerini görüp tekmil etmeye bina edilen şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi o nefse layık mahbubları cennette veriyor. Bu da işin ayrı bir boyutu. Ya ben var ya, benden yakışıklısı yok bu alemde. Ben bir ve tekim. En güzelim. Bir taneyim. Eşsiz ve benzersizim. Söz doğru ama sen hepsini bundan kendine aldın. Nefsini şımarttın. Nefsini harekete geçirdin. Kibir, gurur ve enaniyet çıktı. Böyle bir muhabbet değil. Bunu men ediyor. Men ediyor. Peki nasıl olacak? Nasıl olacak? İnsanda kusur yok mu? İnsanda hata yok mu? İnsan hep kemalde midir? Kim ibadetini en nihai noktada yapabilir ki? Kim şükrünü en zirvede eda edebilir ki? Bakın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dahi Miracın nihayetinde söylediği sözler manidardır. Kendisi ifade ediyor. Bediüzzaman Hazretleri Peygamber Efendimiz'i zikrederken, ifade ederken ubudiyetin reisi diyor. Kullukta zirvede. Ama kullukta zirvede olan böyle bir zat, Miracın nihayetinde söylediği söz çok önemli. Subhaneke ma'abetneke hakka ibadetke ya ma'bud. Ey hakkıyla ibadet edilmesi gereken zat, ben sana hakkıyla ibadet edemedim. Ey hakkıyla bilinmesi gereken zat, ben seni hakkıyla bilemedim. Ey hakkıyla şükredilmesi gereken zat, ben sana hakkıyla şükredemedim. Bunların hepsini Peygamber Efendimiz ifade ediyor. Her şeyin de zirvesinde. Şimdi zirvede olan zat böyle ifade ederse, bizim hangimizin kulluğu, ibadeti, kemali, cemali, şuyu buyu şuralarda buralarda ki? Çok aşağılardayız. Çok eksiyiz, çok noksanız. Çok kusurluyuz. Aciz ve fakiriz. Eksik ve noksanız. Yani marifet deryasında nedir? Sıfır mesabesindeyiz. Dolayısıyla insan bu noktada ne yapması lazım? İşte bu eksiğini, noksanını, aziyetini, fakriyetini, marifetinin nedir? Eksikliğini bilip Allah'a iltice edip kendisini kemalata erdirme noktasında gayret göstermesi lazım. Bu noktada kendisine muhabbet etmesi lazım. Bu manada kendisine muhabbet, kendisine şefkat manasıdır. Kendisini acıyacak, kendisini kemalata erdirecek. Yani nur ve nurani olmaya çalışacak. Dünyanın maddesinden uzaklaşacak. Kalben uzaklaşacak. Cismen içinde olabilir, mahsuru yok. Kesmen içinde, çalışma olarak içinde olabilir. Ama kalben uzaklaşacak. Duygular itibariyle uzaklaşacak. Bu şekilde uzaklaşmaların neticesinde Cenab-ı Hak alem ahirette böyle bir kuluna neyi lütfediyor? Bakın onu anlatıyor. Ne dedi? Şefkat ile onu terbiye etmek ve onu hayra sevk etmek neticesi o nefse layık mahbupları, sevgilileri cennette veriyor. Cenab-ı Hak cennette onları ona lütfediyor. Ya. Nefis madem dünyada heva ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, Allah için kullanmış, nedir kötülükleri terk etmiş, günahlardan uzak kalmış, kendisini bir seccadeye atmış, başını secdeye indirmiş, Cenab-ı Hakk'ı zikir ve tesbih içerisinde hayatını idame ettirmiş ve öylece nihayet erdirmiş. Şimdi böyle bir kul, bakın, madem dünyada heve ve hevesini Cenab-ı Hak yolunda hüsnü istimal etmiş, güzel bir şekilde kullanmış, cihazatını, duygularını hüsnü suretle istihdam etmiş, Kerim-i Mutlak ona dünyadaki meşru ve ubudiyet kerene muhabbetin neticesi olarak cennette cennetin 70 ayrı ayrı enva-i zinet ve letaifinin numuneleri olan 70 muhtelif hulleyi giydirip nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak 70 enva-i hüsun ile vücudunu süslendirip her biri ruhlu küçük bire cennet hükmünde olan hurileri o dar-ı bekada vereceği pek çok ayat ile tasrih ve ispat edilmiştir. Bakın bu nimeti Cenab-ı Hak cennette nasip ediyor ki her birisinin her bir özelliği birer küçücük cennet mesabesinde. Cennetin adeta nimetleri orada cem edilmiş boyutta. Nefis bu noktada tatminini çok rahat bir şekilde cennette bulabilir. Öyleyse alem-i ahirette Cenab-ı Hak madem bu nefsi memnun ve mutmain edecek, öyleyse bu dünyada bu nefsi Allah'ın yolunda koşturmak lazım. Ta ki böyle bir nimete mazhar olsun. Hem dünyada gençliğe muhabbet, yani ibadette gençlik kuvvetini sarf etmenin neticesi dar-ı saadette ebedi bir gençliktir. Üçüncü işaret, refikayı hayatına meşru dairesinde, şu dünyadaki hayat arkadaşına, zevcesine, meşru dairesindeki yani latif şefkatine, güzel hasletine, hüsnü siretine binaen samimi muhabbet ile
Ekseriyetle bakın, özellikle şu asırda Avrupa'da çok olmak üzere bizim ülkemizde de maalesef azımsanamayacak derecede boşanmalar vardır. Bunların altında yatan en önemli unsur muhabbetin dış yüzeye atfedilmesidir. Görüntüye hasredilmesidir. Ve aileyi, yuvayı nefsani heveslerin bir yumağı olarak görmekten ibarettir. Belli aşamadan sonra onlar da körelecektir ve nefis başka şeylerle kendini tatmin etme ihtiyacı hissedecektir. Eğer Cenab-ı Hakk'ın helal dairesi içerisinde olmazsa veya şuradaki şekliyle o refikaya hayatının latif şefkatine, güzel hasnetine, hüsnü siretine, iç güzelliğine muhabbet, ahlakına olan muhabbet. Bakın, insan yaşlandıkça dış güzellik ne olur? Pörsür. Öyle mi? Üstad Hazreti uyuşmuş kış çiçeği gibi diyor. Bakın, insan değişir, yüzünde kırışıklıklar olur. Ama yaşlandıkça güzelleşen bir şey vardır. Ahlak. Büyüyen ve kemalata eren bir şey vardır. O insandaki kemalat, o insandaki iman, o insandaki marifet, iç güzellik dediğimiz şeyler, dinamikler. Dolayısıyla bir insanın bu iç güzellikleri zaman ilerledikçe büyüyecek ve gelişecektir. İnsan da eğer o iç güzelliklerine muhabbeti hasretmişse hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Ayrılmayacaktır ve kopmayacaktır. Cenab-ı Hak da alem-i ahirette dahi ne yapacak? Onları beraber kılacaktır. Refikaya hayatını da binaen samimi muhabbet ile refikaya hayatını naşizelikten, sair günahlardan muhafaza etmenin neticesi, netice-i uhreviyesi ise, ahiretteki neticesi, rahim-i mutlak, o refikaya hayatı hurilerden daha güzel. Biraz önceki bakın, yani huriler anlatıldı. Güzeldir, cennetin nimetleridir. Fakat bu dünyadan gidenler onlardan daha güzel. Bedüzzaman Hazretleri'nin çok güzel ifadesi var yine. Her bir insan, özellikle kadınlar, şu dünyadan alem ahirete göçerken tasaykul ameliyesinden geçerler. Yani estetik ameliyat olurlar. Dolayısıyla alem ahiretteki güzellikleri cennetteki hangi güzelliği yanına koyun, o onun zirvesinde olur. Erkek de öyle. Oradaki güzelliklerden daha güzeldir yani. Çünkü kulluk yapan o, ibadet eden o, neticeyi alan o yani. Diğerlerinin daha güzel olması doğru olmuyor. Mantıka uygun gelmiyor yani. Rahim-i mutlak o refikaya hayatı hurilerden daha güzel bir surette ve daha ziynetli bir tarzda, daha cazibedar bir şekilde ona dar-ı saadette ebedi bir refikaya hayatı ve dünyadaki eski maceraları birbirine mütelezzizene nakletmek ve eski hatıratı birbirine taattur ettirecek en iyis, latif, ebedi bir arkadaş, bir muhib ve mahbub olarak verileceğini vaat etmiştir. Elbette vaat ettiği şeyi kat'i verecektir. İman ve muhabbetullah'ın neticesi ise bu en zirvedir. İnsanın yapacağı en aksal gaya, en önemli vazifelerden birisi Allah'a iman ve Allah'ı sevmenin neticesi ise ehli keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın 1000 sene hayat-ı mes'udanesi, bir insan şu dünyada 1000 sene mes'ud bir hayat yaşasa, 1 saatine değmeyen cennet hayat. Zaten iman saadeti ebediyeyi netice veriyor. Bakın, ama o saadeti ebediye öyle bir ebedi saadet ki, öyle bir yer ki, dünyada 1000 sene yaşasa insan mutlu ve mesut bir şekilde cennetin bir anına mukabil gelmiyor. Devamı var. Çünkü Allah'a olan muhabbetin neticesi Cenab-ı Hakk'ın zatıyla irtibatlı olması lazım. Ve cennet hayatının dahi 1000 senesi 1 saat müşahadesine değmeyen bir kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan Zat-ı Zülcelal'in müşahadesi rü'yetidir ki alem ve ahirete giden her bir insan o imanın neticesi olarak Cenab-ı Hakk'ın rü'yetine ne olacak? Mazhar olacak yani. Bizzat Cenab-ı Hakk'ı görecek, cennetten müşahede edecek. Bu lezzet apayrı bir lezzet.
Bakın burada hadiste ifade edilen şu. O şuhud Allah'ı görmek, Allah'ı müşahede etmek bütün lezaizi cennetin o derece fevkindedir ki, o derece yükseğindedir ki onları unutturur. Cennetteki biraz önce saydığımız veya sayamadığımız diyelim ne kadar lezzetler varsa, ne kadar nimetler varsa onların hepsini unutturur. Unutturur. Ve şuhuddan sonra, Allah'ı gördükten sonra ehl-i şuhudun, o Allah'ı gören insanların hüsnü cemali, yüzlerindeki güzellikler, simalarındaki güzellikler o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit saraylarındaki aileleri çok dikkat ile, zor ile onları tanıyabilirler. Tanımak bile ne yapıyor? Müşkilleşiyor yani. Allah'a olan muhabbetin neticesi. Bakın anlatılan bazı menkıbeler var. Hakikati çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Yani zamanın birinde böyle bir çoban vazifesi koyunları gidiyor. Koyunları gütmekte olan bir çoban o zamanın padişahının kızına aşık oluyor. Aşık oluyor. Ondan sonra da yani o muradının yerine gelmesi için birçok insana müracaat ediyor. Ta ki padişahın kızını bana isteyin diye. Kime söylüyorsa, kime soruyorsa hiç kimse yani sen kim? Padişahın kızına vasıl olman kim yani? Bir çoban, o çok yukarılarda birisi. Ama çoban diretiyor. Yok diyor, gönül kaptırmış. Bir kapı aralıyor yani. İlla bir şeyler bulacak. En sonunda diyorlar ki bir hoca efendi var. İstersen sen ona git, o sana bir yol göstersin. Ve o da gidiyor hoca efendiye. Hoca efendi buna bir yol gösteriyor. Diyor ki sen diyor falan dağda diyor bir mağara var diyor. O mağaraya diyor kapan diyor. O kalbini kaptırdığın dünya güzelini de murat ederek, niyet ederek ama aşk ile Allah'ın ismini an. Umulur ki Allah da sana seni muradına nail eder. Bu çoban da hoca efendinin sözünü tutuyor. O dağdaki mağaraya çekiliyor. O niyet ile başlıyor ama aşk ile, cezbe ile, gayret ile Allah, Allah diye zikretmeye. Günler geçiyor aradan ve onun şanı şöhreti şuradan buradan duyulmaya başlıyor. Ya falan dağın işte tepesinde bir mağarada bir çoban var. İşte o çoban şöyle zikrediyor, böyle zikrediyor diye insanlarda bir şaya yayılmaya başlıyor. Tabii kendi mahallesinden daha uzaklara bu iletildiği, uzaklaştığı ses oralara gittiği zaman iş biraz değişiyor yani. Çoban ifadesi ortadan kalkıyor. Ya falan dağın mağarasında bir veli zat varmış. Öyle Allah Allah zikrediyormuş ki yeri göğü inletiyormuş. Derken bu öyle yayılıyor ki ta payitahta kadar çıkıyor. Yani artık çoban da yok. Veli bir zat. Veli bir zat. Allah Allah diye zikrediyor diye padişahın kulağına kadar geliyor. Padişah çağırıyor vezirlerini. Diyor bu ne haldir? Hiç adını sanını duymadığım, işitmediğim benim memleketimde bir veli zat varmış. Ben buna iştiyak gösterdim. Bu öyle Allah Allah zikrediyormuş ki yeri göğü inletiyormuş. Vezirler de diyorlar ki efendim diyorlar arzu ederseniz biz gidelim o veli zatı alıp buraya getirelim. Öyle deyince padişah diyor yok diyor olmaz diyor. Olmaz. Veli zatı bizim ayağımıza getirmek ne haddimize? Biz veli zatın ayağına gidelim. Diyor ve şeyleriyle beraber, vüzerasıyla beraber çobanın bulunduğu dağdaki mağaraya kadar çıkıyorlar. Tabii veli zat olarak biliyorlar, çoban olarak değil. Ve çıktıkları zaman işte diyorlar ki efendim diyorlar. Sen burada niçin böyle kalmışsın? Bizi üzüntüye sokuyorsun. Izrap duyuyoruz senin burada olmandan. Seni sarayımıza alalım. Sarayımızda seni ağırlayalım. Güzel bir oda sana tahsis edelim. ve zikrini, ibadetini orada yap. İnsanlar da senden istifade etsinler. Hatta padişah bakıyor ki böyle çok da yaşlı başlı birisi değil. Genç birisi. Öyle de görünce cazibeyi bir daha artırıyor. Efendim diyor, arzu ederseniz diyor, benim çok güzel, size layık olmazsa bile bir kızım var, onunla da sizi evlendireyim. Şimdi böyle bunların hepsini duyunca şeyin, çobanın dünyasında bir şeyler değişiyor. Ellerini açıyor, diyor ki ya Rabbi diyor, ben diyor bir dünya güzelini niyet ederek senin ismini aşk ile andım ve benim ayağıma nedir, padişahı varıncaya kadar ayağıma getirdin diyor. Ben eğer seni niyet ederek senin ismini ansaydım, kim bilir bana hangi nimetleri nasip eder, lütfederdin, ama ben onları bilmiyorum. İşte burada saydığımız nimetler, neticeler, lütuflar Allah'ın bize ama bizim bilemeyeceğimiz, gözün görmediği, kulağın işitmediği, hayalin de nedir, kenarından köşesinden geçmeyen, kalbin de hatırasında olmayan nimetler Cenab-ı Hak ihsan ve ikram ediyor. Yeter ki Cenab-ı Hakk'a muhabbet edelim. Cenab-ı Hakk'ı aşk ile analım. Yeter ki bu noktada kulluğumuzu şu dünya hayatında sergileyelim inşallah. Hazreti Süleyman Aleyhisselam gibi muhteşem bir kemal ile meşhur bir zatın rüyetine iştiyaklı bir merak, Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir cemal ile mümtaz bir zatın şuhuduna meraklı bir iştiyak, herkes vicdanen hisseder. Acaba dünyanın bütün mehasin ve kemalatından binler derece yüksek olan cennetin bütün mehasin ve kemalatı, bir cilve-i cemali ve kemali olan bir zatın rüyeti ne kadar mergub, merakaver ve şuhudu ne derece matluk ve iştiyakaver olduğu kıyas edebilirsen et. Allahümme rzukna fid dünya hubbe, hubbeke ve hubbe ma yugarribuna ileyk. Vel istigamete kema emerte ve fil ahireti rahmeteke ve rü'yetek. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimin hakim. Allahümme salli ve sellim ala men ersaltehu rahmeten lil alemin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.